Sevgili dinleyiciler, bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda yine farklı bir bölümle sizlerle beraberiz. Bugün satrancı konuşacağız. Dünya Satranç Günü olması dolayısıyla. Evet, satrancın hem geçmişini, hem günümüzü, hem de geleceği konuşacağız. Ve bize bugünkü yayınımızda, programımızda iki de çok başarılı satranç sporcumuz eşlik edecek. Birisi büyük usta olan Ediz Gürel, diğeri de yine ilk kadın uluslararası usta normunu alan Elif Zeren Yıldız. Ben tek tek kendilerine merhaba demek istiyorum. Öncelikle Elif merhaba.
Merhaba.
Ediz merhaba.
Merhaba.
Ve önce burada bir pozitif ayrımcılık yaparak Elif'le başlamak istiyorum. Elif 2008 yılında doğdu. Yani genç pırıl pırıl dememin sebebi bu. 5,5 yaşında kursa gönderilerek başladı. Annesinin kursa göndermesiyle başladı aslında satranca. 7 yaşından itibaren de ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaya başladı. Tabii şimdi detaylarını biraz kendisine soracağım. İlk tanıştığın günü, o 5,5 yaşını, ilk gittiğin kursu, o dönemleri, belki kolaylıklarını, belki zorluklarını hatırlıyor musun? O küçük yaşlarda seni daha sonrası için çeken şey ne oldu?
Açıkçası çok hatırlamıyorum. Dediğim gibi zaten 5,5 yaşında başlamışım. Çok küçüktüm o zamanlar. Ama ilk kursa girdiğim anı, o ilk sınıfa girdiğim anı hatırlıyorum. Çok heyecanlıydım. Zaten hani yeni bir sporla tanışmışım. Yeni arkadaşlar edinmek için oraya girmişim. O heyecanı hala hatırlıyorum. Onun dışında her gün çok büyük bir istekle gittiğimi, hiç oradan ayrılmadığımı da hatırlıyorum. Onun dışında çok bir şey yok ama.
Peki o zaman hemen bir Ediz'e dönmek istiyorum. Ediz'in başlangıcını ben daha önce duymuştum. Bir öğretmeninin, 7 yaşında okuldaki öğretmeninin ilgisini fark etmesi üzerine başlamıştı satranca diye biliyorum. Ediz, aynı soruyu sana da soracağım. O dönemi hatırlıyor musun? Nasıl bir ilgi duydun? Sonrası nasıl devam etti?
Evet, zaten söylediğiniz anaokulunda benim ilgimi fark etmişlerdi. Ve benim bir kursa yazılmamı tavsiye ettiler. İşte annemlerle de görüştüm ve bir kursa yazılmam konusunda karar verdik. Kursta çok eğleniyordum ben. Hani hem satranç oynarken hem de eğlenmeyi bir arada götürmeye çalışıyordum. Ve oradan da çok güzel arkadaşlar edindim aslında. Ve hala arkadaşız. Yani sürekli görüşüyoruz birbirimizle. Yani satranç oynarken ya o zamanlar çok eğleniyordum. Hani çok büyük hedeflerim yoktu küçük yaşındayken. Ama bu hedefler ben 8 yaşında Türkiye yaş gruplarına gitmeye başladığımda biraz artmaya başladı.
Onu soracağım şimdi, böyle satranca başladıktan hemen sonra, yani yaklaşık 6 ay sonra milli takım altyapısına girmişsin. Bu tabii olağanüstü bir başlangıç ve şu an bizi dinleyen gençler için, küçükler için ve aileler için belki de çok önemli bir idol rolünü üstlendiriyor sana. Bu hızlı yükseliş nasıl gerçekleşti?
Benim hep satrançta taktiklere ilgim vardı böyle. Bir tane taşı feda edeyim, konum karışsın, bir şekilde bir şey olsun. Ve benim hızlı hesaplama yeteneğim de küçükken çok iyiydi. Ya umarım hala iyidir.
Öyle, eminiz.
İnsanları bu şekilde yani kandırabiliyordum. Mesela 8 yaşında biri bir taşı görmüyor. Genelde çok fazla hata alıyordu o seviyede. O zamanlar çok güzel maçlar kazanabiliyordum. Ve Türkiye yaş gruplarında da zaten bu şekilde milli takıma girmeye başardım. Yani bence bayağı şans oldu ve ben hiç beklemiyordum turnuvadan önce böyle bir şeyi. Ama bir şekilde başarabildim.
Aslında sevgili dinleyiciler, mütevazı oyuncularla konuşuyoruz şu anda. Bayağı şans vesaire derken hiç öyle değil. Bu turnuvaları senelerdir ben çok yakından takip ediyorum. Hem Antalya'da senelerce yaş grupları turnuvasına gittik. Hem yurt dışında çeşitli organizasyonlara katıldım. Hiç de öyle şanslı olmuyor o işler. Belki şans bunun çok küçük bir yanı olabilir. Çok başarılı oyuncularla konuşuyoruz. Elif, sen de çok küçük yaşta 2017'de Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 9 yaş kızlar Avrupa şampiyonu oldun. Bu da küçük yaşta geldi. Yani 2008 doğumlusun, 2017'de böyle bir başarı geldi. Bu başarıyı neye bağlıyorsun? Sonra devamlı hale getirmek için neler yaptın?
Ya açıkçası ben de aynı şekilde hani turnuvayı hala hatırlıyorum. Tamamen taktik üzerine bir çalışma yapıyordum o zaman da. Bütün maçlarımı da o şekilde kazandım. Ama bunun devamını getirmek için yani genel olarak sadece çalıştım ve zaten satrancı sevince geliyor. Ve küçük yaştasın, sadece oyun oynamak istiyorsun. Bir şekilde devamı geldi vallahi. Ben de tam olarak bilmiyorum.
Peki ya bu çalışma nasıl bir çalışmaydı? Yalnız başına mı çalışıyordun? Yoksa yol gösteren biri var mıydı? Bir hocan oldu mu?
Şöyle hem hocam vardı hem babam başımdaydı. Bana ne yapmam gerektiğini, ne kadar çalışmam gerektiğini genelde beraber yapıyorduk. Yani daha çok disiplinimi o sağladı diyebilirim ben.
Aslında bunu merak ediyorum. Yani ailelerin burada önemli bir rolü olduğu hep söyleniyor da sen nasıl değerlendiriyorsun Elif? Yani ailen bu yolculukta ne derece ne kadar yanındaydı? Bak babandan bahsettin. Benzer şekilde annenin anladığım kadarıyla bu konuda çok büyük desteği oldu. Nasıl destekleri oldu size?
Yani ben şöyle söyleyeyim, hem manevi hem maddi olarak asla böyle desteklerini esirgemediler ikisi de. Bir süre babam, bir süre annem her zaman yanımda oldular. Özellikle çalışma konusunda babam her zaman beni istemediğim zamanlarda bile itekledi böyle. Ve bu şekilde o ivmeyi asla düşürmedim.
Moral destek yeterli herhalde zaten, değil mi?
Evet evet
Yanında
aslında
durmaları.
yeterli yani. Onlar olmasaydı bu hale gelebilir miydim bilmiyorum.
Peki aynı soruyu şimdi Ediz'e soracağım. Ediz, benim gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla senin de ailen hep yanındaydı. Hatta şu an turnuvalarda da seni hala destekliyorlar. Kolay bir yolculuk değil bu yolculuk zaten. Sen bu noktada neler anlatabilirsin bize?
Ben küçüklüğümden beri sürekli annemle giderim turnuvalara. Çünkü evde birinin çalışması gerekiyor ve mecburen babam kalıyor evde. Ama babam sürekli beni hani gerek maddi gerek manevi sürekli destekliyor ve onun desteğini her zaman arkamda hissediyorum. Sürekli mesaj yazıyorlar. Hatta ablam da sürekli mesaj yazar bana turnuvalarda kazandığımda, tebrikler Ediz çok iyisin gibi. Annem ve babam bana küçükken disiplinli olmayı çok iyi öğretti bence. Ve bu yüzden turnuvarda 3 tane kilit şey var bence. Düzenli beslenme, düzenli uyku ve düzenli spor. Ve
Hı
ben
hı.
bunların üçünü yaptığım için bu şekilde bu hale gelebildim.
Tabii şunu söyleyelim sevgili dinleyiciler, bu düzenli beslenme, düzenli uyku, düzenli spor derken bir de eğitim hayatları var. Yani mesela Edis şu anda yıl sonu başarı notu 98,56 olan bir öğrenci. Yani bir yandan da tabii okul hayatı devam ediyor. Okulla beraber biraz zor oluyor sanki, değil mi? Yani arada zaman zaman turnuva dönemlerinde okula katılabilmek biraz daha zor ama bu dersleri tamamlamak gerekiyor daha sonrasında. Öyle bir zorluk çıkıyor mu karşınıza?
Yani benim için tabii ki çıkıyor. Elif için de çıkıyordur. Yani beni okulda zaten arkadaşlarım görünce genelde şaşırıyor. Aa Ediz geldi diyorlar. Ben 1,5 ay okula gitmiyorum. Sürekli turnuvalarım oluyor. Ama onun dışında hani derslerimi kapatmak için ekstra ders alıyorum. Akşam etütlerine kalıyorum okulda. O konuda öğretmenlerim de ve okul müdürümüz de çok yardımcı oluyor. Birlikte götürmek tabii ki çok zor oluyor ama şu ana kadar idare edebildim.
Evet, bir hayli zor ve sevgili dinleyiciler, yani özellikle altını çizerek söylüyorum. Şimdi o bölüme geçeceğiz. Çünkü biraz belki küçüklüklerinden bahsettik. Gerçi bana sorarsanız hala küçükler ama o eski dönemlerden 7, 8, 9 yaşlarından bahsettik. Aslında şu an bugünün starlarıyla konuşuyoruz. Yani belki de bir futbol dünyası, basketbol dünyası kadar bilinen bir dünya değil ama bugünün starlarıyla konuşuyoruz. Şimdi yıllar geçti. Üzerinden baktık, uluslararası turnuvaların en zorlu masalarında hamle yapmaya başladılar. Ediz'i ben bu masalarda birkaç sefer izledim. Özellikle 2023 Dünya Kupası'ndaki o 28 hamlelik galibiyet tüm dünya satranç gündemine oturdu. Tüm dünya satranç gündemine oturdu diyorum. Herkes konuştu ama o maçın senin için önemi neydi?
Benim için çok heyecanlıydı maç başlamadan önce. Çünkü benim katıldığım ilk Dünya Kupası'ydı ve bu çok önemli bir turnuva. Ben herhalde sonunculuğa yakın başlıyordum. Ve ilk turnuvaların kişi aslında benim çok tanıdığım biriydi. Biz birlikte çalıştık, birlikte kamp yaptık. Daha önce bir yaklaşık 10'a yakın maçımız oldu ve hala oynuyoruz. Ya o yüzden biraz tatsız bir eşleşme oldu. Birbirimize eleyecektik. İlk tur bir şekilde açılış hazırlığım iyi gitti. Hani bir hamleye kadar biliyordum. Yani bir süre sonra kendi kendime kaldım. O da hazırlıktan çıktı ve başka bir hamle oynadı. Ondan sonra bir tane ışık gördüm diyebilirim. Hani bir tane taktik vardı ve gerçekten çok güzel görünüyordu. Yani biraz hesapladım ve maçı bir şekilde kazanmayı başardım. Ve evet, bu baya büyük bir olay oldu dünya kamuoyunda. Çok güzel bir taktikti çünkü. Çok mutlu oldum ama keşke devamı gelseydi. Sonra rakibim beni elemeyi başardı.
Ama olsun, o nokta gerçekten çok güzeldi. Yani tarihe geçti. Türkiye'de de çokça konuşuldu. Zaman zaman ben çeşitli yayın organlarında gördüm, okudum. Sosyal medyada üzerine çokça konuşulmuştu. Şimdi hemen Elif'e dönmek istiyorum. Sen de yerel olan ve uluslararası olan birçok turnuvada yer alıyorsun. 2024 yılında da Türkiye Kadınlar Şampiyonu oldun. Sevgili dinleyiciler, 2008 doğumlu Elif, bir kez daha hatırlatıyorum, 2024'te Türkiye Kadınlar Şampiyonu oldu. Bu turnuvalara nasıl hazırlanıyorsun? Nasıl bir yöntemin var?
Zaten günlük olarak yaptığım bir çalışma var. Bunun üzerine turnuvadan 3 hafta 4 hafta önce belli bir çalışma kampına giriyorum. Ama özellikle o turnuva için gene bir çalışma kampına girmiştim ama hani özellikle derece için oynamamıştım orada. Sırf zevk almak için oynamıştım ve evet şanslıydım da diyebilirim yani bir
Peki
tık.
nasıl oldu? Evet, yani hani derece hedefi yokken şampiyon olmak nasıl oldu?
Ya aslında ben de bilmiyorum. Her maç öncesi kendime diyordum ki bu maçta zevk alarak oynayacağım. Bu maçta hani güzel oynadım bilerek oynayacağım. Sonuç ne olursa olsun. Ve hep böyle girdim maçlara ve turnuvanın sonunda bir baktım birinci olmuşum.
Ne kadar güzel. Yani ne kadar güzel örneklersiniz siz. Umarım gençler de genç kardeşlerimiz de bizi dinliyorlardır. Tabii şunu bir yandan merak ediyorum. Oyun öncesinde biraz önce bahsettiğin gibi bir takım kamplar, çalışmalar yapıyorsunuz ama bildiğim kadarıyla zaten normalde de boş durmuyorsunuz. Yani her gün bir takım çalışmalar devam ediyor. Bu günlük rutininiz nasıl ve aynı zamanda özellikle turnuva dönemlerinde nasıl bir rutin içerisine giriyorsunuz? Önce bunu ben Ediz'e sormak istiyorum.
Benim turnuvardan yaklaşık 1-2 hafta önce bir çalışma kampım oluyor. Hatta bu konuşmada önce de söylemiştim. Benim şimdi önümde Süper Lig var ve bundan önce de bir çalışma kampım olacak bir hafta içinde. Günde yaklaşık 10 saat benim hocam Dragan Solako Bursa'ya geliyor ve birlikte çalışıyoruz. Açılışlara bakıyoruz, oyun ortasına bakıyoruz, oyun sonu. Hani genel her şeyi toparlamaya çalışıyoruz. Biraz da rakiplere karşı da hazırlık yapıyoruz. Turnuvadan önce genelde ben sağlıklı bir şekilde düşünmek için hiçbir şeye bakmıyorum. Instagram işte sosyal medya gibi.
Yani bunlar olumsuz etkileyebiliyor, değil mi? Yani sosyal medya zaman zaman belki seninle ilgili değil ama çeşitli farklı haberlerde psikolojik olarak olumsuz etki yaratabiliyor anladığım kadarıyla.
Ya evet, ben çok fazla bakmamaya çalışıyorum genelde. İnsan aklını kurcalıyor çünkü maçta da bazen aklıma gelebiliyor.
Anladım. Peki Elif, aynı şey senin için geçerli mi?
Aslında evet, çünkü çok dikkat dağıtıcı bir şey aslında sosyal medya genel olarak ve hani maçtan önce ya da hatta Ediz'in dediği gibi turnuvadan önce insanın aklını kurcalıyor. Ben bunu çok yaşadım. Maç esnasında aklıma saçma sapan şeyler geldi. Dersimi de bu şekilde almak zorunda kaldım. Yani evet, haklı.
Haklı. Peki senin için nasıl bir yöntem var? Mesela Edis kampta günde aşağı yukarı 10 saatlik bir çalışma yaptığını söyledi. Sen nasıl bir çalışma yürütüyorsun?
Ya ben günde 10 saate kadar çıkamıyorum. Çünkü hem sınava da hazırlanıyorum aynı zamanda. Üstüne başka kurslarım da var. İngilizce olsun. Yurt dışı planlı çalıştığım için şu an sadece satranca yönelemiyorum ama en az bir 4 saat çalışabiliyorum.
En az 4 saat. Peki normal gün içinde yani turnuvanın olmadığı dönemlerde satrançla ilgili nasıl bir ritüeliniz var? Bir çalışma yapıyor musunuz Elif?
Yani ben yapıyorum açıkçası, hani günde 1,5-2 saat maç yapıp diğer 1 saatte soru çözme gibi. Ama işte okul olduğu zamanlarda çok yorucu oluyor bu. O
Evet.
yüzden bazen aksayabiliyor. Ama elimden geldiğince bunu devam ettirmeye çalışıyorum.
Hemen Ediz'e sorayım. Ediz, turnuva dışında ne gibi çalışmalar yapıyorsun?
Benim için de benziyor Elif'in rutinine. Yani biraz soru çözüyorum ama ben genelde internette oynamayı çok severim. Günümün bazen yarısını internete harcayabiliyorum.
Yani internette senin seçtiğin, birbirinizle eşleştiğiniz rakipleri mi buluyorsunuz?
Yani bazen rastgele geliyor. Ama bazen işte rakip seçebiliyorsunuz, birine istek atıyorsunuz, o oynuyor. Yani güçlü oyuncularla oynamaya çalışıyorum genelde.
Ha, onu merak ettim. Yani yoksa karşına birini alıp dalga geçtiğin oluyor mu acaba
Yok,
internette diye
hayır.
merak ettim. Peki biraz Türkiye'ye tekrar dönelim. Sizce Türkiye'de satranç nereye gidiyor diye soracağım. Tabii sizi daha çok dünya sahnesinde görmeye başladık biz. Dolayısıyla bir rol model oluyorsunuz şu anda küçükler için ve aileler için. Türkiye'de satranca olan ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Özellikle de sizin gibi gençlerin, bu yaş grubundaki gençlerin ilgisini nasıl görüyorsunuz? Ne dersin Ediz?
Çok fazla şu anda genç oyuncu var, hani iyi olmak isteyen ve bir yerlere gelmek isteyen.
Bir yandan Türkiye'de satrancın gelişmesi için destek veren büyük kurumlar da var. Mesela Türkiye İş Bankası gibi. Türkiye'de pek çok okula yatırım yaparak satranç sınıfları açtılar. Pek çok öğrenciyi de satrançla tanıştırdılar. Bu da bir vesile oluyor tabii. Elif, aynı şeyi sana soracağım. Birincisi, Türkiye'de satrancı olan ilgiyi nasıl görüyorsun? İkincisi, sen Avrupa şampiyonu oldun. Sana bu ne hissettirdi? Türkiye'de bunun karşılığı ne oldu senin için?
Sadece Türkiye'yi temsilen o kürsüye çıkıp marşımızı okuttuğum için çok gururlu hissettiğimi hatırlıyorum. Onun dışında bana karşılık olarak kolejde burs almamı sağlamıştı.
Ha, kolejde burs güzel. Hı.
Evet.
Yok, ben şunu merak ettim. Genelde sporcular böyle işte havalimanlarında karşılanır. Kırmızı halılar, çiçekler, karşılayan çok sayıda insan olur falan. Öyle bir şey oldu mu diye merak ettim.
Ya o kadarını hatırlamıyorum ama şöyle, zaten Hatay'da yaşadığım için bu bölgeye çok geleceklerini düşünmüyorum yani bu konu açısından da. Ama hocalarım olsun, ailem olsun, hepsi beni karşılamıştı çiçekle falan, onu hatırlıyorum.
Ve bakın, Hatay gibi bir yerden başarı çıkarabilmek, şu manada söylüyorum bunu. Hatay maalesef depremle çok büyük yara aldı. Ben de zaman zaman Hatay'a gidiyorum. Hala da orada toz toprak içerisinde yaşamaya çalışıyor insanlar. Moraller hala da yerine gelmiş değil. Buradan başarılar çıkarıp büyük bir mücadele veriyor Elif Zeren Yıldız. Şimdi Ediz Gürel'e döneceğim tekrar. Tata Steel ve Prague Masters gibi turnuvalarda Türkiye'yi tek başına temsil ettin. Bu tarz uluslararası turnuvalarda diğer ülkelerden oyuncularla etkileşime geçme şansın oluyor mu? Yani aralarında tanıdığın, dost olduğun, onlarla arkadaşlığını ilerlettiğin oyuncular da var mı?
Tabii ki var. Ben zaten söylemiştim, Dünya Kupası'nı oynadığım kişi Sırp'tı ve biz onunla uzun süredir arkadaşız. Ama onun dışında mesela bu Prague Masters turnuvasındaki herkesle bir sohbetim oldu.
Şimdi bir de başka bir konuya geçelim. Satranç için hep derler ki böyle, aslında satranç sadece bir işte tahtadan, taşlardan ibaret değil. Dolayısıyla buradaki bir takım taktikler, öğrenilen yöntemler hayata da yansır. Yani işte karaktere, dirençe, stratejiye, hatta sezgiye. Peki bu yolculuk genç bir bireyi nasıl dönüştürüyor diye sorsam. Yani satranç sizin hayatınızın başka alanlarında mı geliştirdi mi mesela? Yani okulda olabilir, normal gündelik hayatta olabilir, insan ilişkilerinde olabilir. Hatta stres yönetiminde olabilir. Elif, ne diyorsun?
Önce okuldan başlayayım ben. Hani satranç benim analitik zekamı çok fazla geliştirdi. Hayal gücümü, bazı şeyleri, bazı figürleri kendi kafamda döndürebilmemi. Yani görsel zekamı çok geliştirdi. İnsan ilişkilerinde de her turnuvada farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Önceden çekinirdim böyle insanlarla sohbet etmeye, konuşmaya. Ama turnuvalara gittikçe, yeni insanlarla tanıştıkça bu korkumu yendim ve bayağı sosyalleştirdi beni. Genel olarak stres yönetiminde de zaten hani satranç tamamıyla stres oyunu bence. Sen stresinde başa çıkamıyorsan satranç oynayamazsın. Hayatın her bölümünde de stres var ve bununla başa çıkabildiğin için bence satranç bu konuda da beni çok geliştirdi.
Evet, bu açıdan da güzel. Yani şimdi aklıma şey geldi benim. Bu The Queen's Gambit diye bir dizi vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Oradaki gibi oluyor mu sizde de böyle gece yatağa yattığınızda falan çeşitli oyunlar, taktikler canlanıyor mu?
Bende bazen oluyor yani. Çok nadir oluyor tabii ki. Oradaki biraz abartma olabilir ama biraz daha gerçeği yansıtmaya çalıştılar ve bende de benzeri bir şey oluyor.
Sende de oluyor. Peki Elif, sende oluyor mu?
Bende de aynı şekilde. Çok çok nadir oluyor ama hani. Çok tabii, nadir oluyor ama gene aynı şey oluyor yani.
Evet, ama dizi bir dönem için böyle bir satranca sanki ilgi başlatır gibi oldu. Umarım o ilgi de devam eder. Dileğimiz o tabii. Şimdi yapay zeka ve teknolojiler de artık satrançta çok etkin. Dolayısıyla bunlar sizin hazırlıklarınızı nasıl etkiliyor? Ve dolayısıyla siz yapay zekadan yararlanıyor musunuz? Bunu Ediz'le başlayalım o zaman.
Yapay zekadan herkes yararlanıyor maalesef. Ve ben bunun aslında böyle olmasını istemezdim. Yani eskiden mesela eski maçlara baksanız aslında biraz daha fazla kalite görürsünüz. Çünkü oyuncular sürekli kendi fikirleriyle, orijinal fikirlerle oynuyor ve daha güzel maçlar ortaya dönüyor. Şu anda herhangi bir oyuncuya sorsanız insanlar mesela makineye bakıyor. En iyi hamleyi veriyor makine. Çünkü saniyede 1 milyon hamle falan hesaplayabiliyor. En iyi hamleyi veriyor. Onlar da bunu ezberliyor. Maça bir şekilde giriyorlar. Ve insanları yenmeniz çok zor oluyor bu kısımdan. Bunu tabii ki ben de kullanıyorum ve tüm oyuncular kullanıyor bu yapay zekayı. Ama ben kullanmamamızı tercih ederdim.
Yani aslında belki de zor anlar için bir çözüm olabilir. Yani fikir verebilir, değil mi? Yani belki hiç bilmediğiniz bir hamle falan var mı? Veya onu sorayım ben Ediz. Yani başka bir açıdan sorayım. Böyle ben böyle bir şey hiç bilmiyordum falan dediğiniz bir şey var mı?
Bilinmeyen açılışlar tabii ki var. Bu yapay zeka genelde maçtan önce açılışlarda kullanılıyor. İnsanlar açılış öğreniyor. Yani dosyaları var. İnsanlar yeni hamleler ekliyorlar. Yenilikler yapıyorlar. Tabii ki herkesin bilmediği açılışlar var. Benim de bilmediğim bir sürü açılış var. Ve bunları işte yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyorum.
Elif, sen ne diyeceksin? Yapay zeka ile ilgili senin fikrin ne? Olmasaydı daha mı iyiydi?
Yani bence de olmasaydı daha iyiydi. Çünkü bir tık yaratıcılığı öldürüyor. Ama hani herkes gibi ben de yapay zeka kullanıyorum. Maç öncesi hazırlıklarımda olsun ya da rakiplerimi analiz ederken olsun. Ama ben de Ediz'e katılıyorum bu konuda yani. Yapay zeka olmasaydı maçların kalitesi daha çok artabilirdi.
Peki Elif, şunu soracağım şimdi. Satranç oyuncusuyum dediğinde değişik reaksiyonlar aldığını söyledin ama bir satranç ustası olduğunu söylediğinde veya ailen seni tanıtırken, anlatırken satranç ustası olduğunu söylediklerinde ne gibi bir tepki oluyor? Yani böyle ilginç bir tepki var mı hiç duyduğunuz, bildiğiniz?
İnsanlara genelde usta olduğumu değil, profesyonel satranççı olduğumu söylüyorum. Ve şu ana kadar ilginç bir tepki almadım sanırım. Hani daha kendimi usta olarak görecek seviyeye geldiğimi düşünmüyorum açıkçası. Ve şu anki hedefim o yönde zaten.
Usta olabilmek.
Aynen.
Hedef o. Peki Ediz Gürel'e şimdi şunu soracağım. Ediz bir büyük usta. Ediz, bunu söylediğinde veya birileri ailenden duyduğunda onların nasıl bir tepkisi oluyor? Mesela Türkiye'de büyük ustalık çok anlaşılan bir şey mi?
Yani satranç oynayan herhangi birine sorarsanız tabii ki anlaşılır ama mesela sokaktan geçen rastgele birine söyleseniz satranç mı spor değil derler zaten. Büyük ustayı bırakıyorum.
Yani ne ustası diye sorabilirler mi acaba, hani satranç tahtası mı yapıyor gibi bir soru da belki gelebilir diye düşünüyorum ama büyük usta deyince aslında saygıyla da önünde eğilmek gereken biri olduğunu anlıyoruz zaten. Peki bir çocuk size gelip ben de sizin gibi olmak istiyorum dese, mesela 6-7 yaşlarında, ona ilk söyleyeceğiniz cümle ne olurdu? Ne derdin Elif?
Yani satrancı seviyorsa devam etmesini söylerdim herhalde. Ve çok çalışmasını söylerdim. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu.
Yani çok çalışabileceksen bu yolda devam et. O zaman
Evet,
başarılı
aynen
olursun
öyle.
derdin herhalde.
Aynen.
Benzer şekilde Ediz'e de sorayım. Sen ne önerirdin?
Ben genelde hedeflerini yüksek tutmalarını söylüyorum her zaman. Sizin gibi olmak istiyoruz ya da size örnek alıyoruz yeni insanlara. Umarım daha iyisini olursunuz diyorum. Ya genelde satrancı sevmek önemli bu konuda da. Sevmiyorsanız bu yolda boşuna emek harcamanıza gerek yok. Çünkü çok zorlu bir iş ve bunun çok fazla etabı var. İnsanın çok fazla zamanını alıyor.
Evet, gerçekten sevgili dinleyiciler, çalışma tempolarını biliyorum. Biraz önce bahsettiler işte, günde en az 4 saat, bazen 10 saat çalışıyorlar. Bunun dışında diğer günlerde de çalışmalar yapıyorlar. Yani kendi sosyal yaşantılarına ayırabilecek zamanları bile çok az. Hele ki okul bir yandan devam ederken. Peki Ediz, az önce dedin ki kendilerine daha başarılı olmalarını, başarılı olabilmek için çalışmalarını öğütlerdim dedin. Başarı ne sence? Yani şimdi şu ana kadar birçok turnuvada başarın oldu. Bu turnuva mıdır veya işte büyük ustasın ünvan mıdır? Başka bir şey midir veya daha başka bir ünvan var mıdır? Senin için başarı ne?
Benim için başarı, ben şu an olduğum yerden mutluyum. Tabii ki gelişmek istiyorum ve hedeflerimi buna göre adım adım koyuyorum. Şu anki sonraki hedefim benim 2700 Elo'yu geçmek ve bunu yaparsam bayağı mutlu olacağım. Bundan sonraki hedeflerim de olacak tabii 2700 Elo'yu gelirsem.
Türkiye'de başka bu başarıyı elde eden var mı senin hedefin gibi?
Yok, daha olmadı. Yani
Daha.
olursam ilk olabilir.
Evet, güzel. İlk olmak gibi bir hedef var. Bu da güzel. Hemen aynı soruyu Elif'e sorayım. Elif, senin nasıl bir hedefin var veya ne yaptığında artık evet ya bunu da ben başardım bu işi diyeceksin?
Yani aslında bu sadece bir ünvana ya da turnuvaya bağlı değil sanırım benim için. Evet, büyük turnuvalarda kazanmak ve ünvanlar almak gurur verici olur. Özellikle benim için hani kadın büyük usta VGM ünvanı almak gerçekten büyük hedeflerimden bir tanesi. Ama esas hedefim satrancı hem kendi hayatımda en üst seviyede sürdürebilmek hem de aslında küçük çocuklara, küçük kızlara ilham verebilmek. Yani biri gelip bir gün bana senin sayende başladım derse işte asıl benim için başarı bu olabilir.
Ne güzel değil mi? Yani keşke böyle bir şey olsa ileride. Ben eminim size gelecek olanlar olacak zaten. Çünkü satranç her ne kadar Türkiye'de geniş kitleler tarafından çok fazla ilgi görmüyor olsa bile okullarda, gençlerde çok fazla bunun üzerine düşülüyor. Dolayısıyla yeni sporcularımız çıkacaktır ve onlar da size gelecektir, size örnek aldık diye. Hatta bence zaten şu anda size örnek alıp takip edenler de vardır. Onlar size ulaşmıyordur. Yani yoksa zaten vardır. Peki bugün Dünya Satranç Günü. Sizce satranç neden daha fazla ilgi gören bir spor olmalı ve sizce nasıl daha fazla ilgi görebilir satranç? Ediz, ne dersin?
Satrancın daha fazla ilgi görmesi için zaten dediğiniz gibi çalışan bir sürü kişi var. Bunu Türkiye'de genelde YouTuber'lar yapıyor. Yani ilk aklıma gelen Sabri Canay Yontar var. Satrancın popülaritesinin artması da bence çok yardımcı oldu. Yani dünya genelinde bu dediğiniz Quiz Gambit satrancın ilgisini bayağı topladı ve oradan çok fazla bir popülarite oluştu bence satranç için. İlgisinin artması gerekiyor bence. Çünkü bu yol çok zordu. İnsanlar birikimle yapıyorsun, ezbere oynuyorsun gibi düşünüyor. Ama insanın beynini çok yoran bir spor.
Evet, kesinlikle doğru. Hemen Elif'e soralım. Elif, sen ne düşünüyorsun?
Ben de Ediz'le aynı şekilde düşünüyorum. Hani insanları bu şekilde medyayla popülaritesini arttırmaya çalışıyorlar satrancın ve doğrusu bu bence. Ve aynı zamanda satranç her insana hitap ediyor. Büyük, küçük, erkek, kadın her türlü, her yaşta insana hitap ediyor. Ve aynı zamanda hani sabır oyunu, strateji oyunu ve daha bir sürü şey. Bu yüzden bence satranç ilgi görmesi gereken sporlarda en üst sıralarda yer alması lazım.
Evet, bizce de öyle zaten. O nedenle de böyle bir program gerçekleştirdik sizinle. Şimdi aslında bu tabii ki bana yarından bahseder misin programı, ama önce sizin küçüklüğünüzle başladık. Daha sonra başarılarınız turnuvalarla devam ettik. Biraz da yarına yönelik bundan sonrası için düşüncelerinizi de aldık. Ama şunu anladım, yapay zeka olmasaydı daha iyi olacaktı, daha adil bir mücadele olacaktı diyorsunuz. Bu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bugüne kadar elde ettiğiniz birçok başarı var. Benim önümde başarı listeleriniz var. Bunu sayarsam bir program daha yapmamız gerekir. Sadece listeyi saysam ben. Bu başarılarınızdan dolayı ikinizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yaptığınız işe, spora büyük bir saygı duyuyorum. Eminim bundan sonrası için de saygı duyanların sayısı artacaktır. Ediz Gürel ve Elif Zeren Yıldız konuğumuz oldu. Ediz, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Elif, sana da ayrıca çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Ve ikinize de bundan sonra yolunuzun açık olmasını diliyorum. Kolaylıklar diliyorum satranç müsabakalarında. Sevgili dinleyiciler, böylece geliyoruz Bana Yarından Bahseder Misin programımızın bir bölümünün daha sonuna. Bir başka programda yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.